Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam programımızda tasavvuf kavramları konusundan devam ediyor idik. Geçen programlarımızda şeyh ve mürit kavramlarını dinleyicilerimizle paylaştık. İnşallah bugün de beyat ve intisap kavramları tasavvufta ne anlama geliyor? Buradan programımıza başlamış olacağız hocam. Buyurunuz.
Evet, beyat, intisap, inabe gibi kavramlar hepsi bir tasavvuf yoluna bağlanmak demektir. Bir tasavvuf yoluna bağlanan kişi mürid olur, salik olur, dervişliğe ilk adımını atmış olur. Bu kelimeler lügat anlamında farklı anlamlar ifade etse bile tasavvufta hepsi aynı şeyi ifade eder. İnabe, intisap, beyat. Beyat normalde söz vermek veya anlaşmak demektir. İntisap bağlanmak demektir. İşte tarikata bağlanmak. İnabe yönelmek demektir. Dönmek demektir veya tevbe etmek anlamı da vardır. Bu kelimeler halk arasında çok bilinmez. Halk genellikle işte bir tarikattan tevbe aldım der. Yani tevbeyle başlayan bir zikir kağıdı aldım ve onları her gün icra ediyorum demektir bu. Bu da yanlış anlaşılıyor bazı konuyu bilmeyenler tarafından.
Evet.
Yani gittim tarikattan tevbe aldım sanki hocam ne yapıyor bunlar? Yani gidip papaza hani günah çıkartan Hristiyanlar gibi yani böyle bir şey mi anlayanlar var? Hiç alakası yok. Orada mürit tevbe ile başlayan yani estağfirullahelazim diye başlayan artık kaç defa yapacaksa salavatlarla, kelime-i tevhidlerle vesaire devam eden kendisine bir günlük virt, günlük zikir verilir. Bunlar muhtemelen yazılı olarak yani sayılarını unutmasın diye yazılı olarak bir kağıtta kendisine verilir mürit adayına. İşte kaza namazları varsa onları kılması tavsiye edilir. İşte günahtan uzak durması tavsiye edilir. Nafile ibadetler yapması tavsiye edilir. İşte teheccüd namazıdır, evvabin namazıdır vesaire. Bu verilen kağıttaki zikirleri her gün icra etmesi tavsiye edilir. İşte haftada bir gün en azından tarikatın sohbet halkasına iştirak etmesi, sohbet dinlemesi tavsiye edilir. Belki işte hatmi haciganları varsa onlara katılması vesaire tavsiye edilir.
Yani bu Hristiyanlıktaki günah çıkarma meselesi gibi anlaşılıyor veya yorumlanıyor bilinçli olarak belki de. Ondan tamamen farklı bir
efendim,
şey.
Efendim şimdi mürit alıyor evradı, gidiyor evine, alıyor tesbihini, estağfirullahelazim diye Allah'ım sana tevbe ediyorum diye bireysel olarak tevbe ediyor.
Yeni bir başlangıç yapıyor aslında.
Kendisi tevbe ediyor, bireysel olarak kendisi tevbe ediyor, Allah'a tevbe ediyor. Yani orada konuyu bilmeyenler, şimdi bu aslında intisap, tarikata giriş, bağlanma. Ama halk ben intisap ettim kelimesini bilmez, falanca tarikattan tevbe aldım der. Yani tevbe ile başlayan, salavatlar ile, kelime-i tevhidlerle devam eden bir zikir mecmuası kağıdı aldım. Onu bireysel olarak her gün Allah'a tevbe ediyorum, istiğfar ediyorum, salavatlar okuyorum demektir bu.
Hocam bir de zaten bu intisap da yani tasavvufa girişte bu işin özünde insanın yaşadığı o manevi sıkıntılardan bunalması ve işte belki işlediği günahlardan, yaptığı hatalardan bunalması ve buna pişman olup tövbe etmesiyle başlayan bir irade değil mi zaten o özünde?
Tabii yani ben bundan önce dünyevi bir hayat yaşıyordum veya işte bu kadar Allah'ı zikretmiyordum. Halbuki Kur'an-ı Kerim zikran kesira diyor. Cenab-ı Hakk'ı çok zikredin diyor. Efendim Peygamber Efendimiz'in hayatında nafile ibadetler var. Efendim ben bugüne kadar belki sadece farzları, sünnetleri yapıyordum ama Peygamber Efendimiz ve ashabının hayatında zikir var, nafile ibadetler var, daha yoğun bir takva hayatı var. Ben önceki stabil hayatımdan biraz daha takva hayatına dönmek istiyorum. Dönmek, rücu etmek, yönelmek işte inabe bir yerde o. Yani bir yerde o bir dönüş. Daha farklı bir hayata, daha takva hayatına yöneliş. Şimdi bir başlangıcı intisap.
Eyvallah hocam. Hocam peki bu günümüzde intisap şekli biraz daha geçmişe göre farklılaşıyor. Yani mürit mürşidinin yüzünü görmeden tarikata giriyor. Eskiden hani mürit mürşidinin dizinin dibinde ondan feyz alarak yetişiyordu. Günümüzde ise dünle günümüz arasında bu durumun oluşturduğu farklar nelerdir? Aynı sonuçlar alınabilir mi bu intisap farklılığından dolayı?
Efendim eskiden bazı tekkelerin müritlerinin sayısı işte 100-150-200 civarında az olabiliyormuş. Bazılarında daha çok oluyormuş tabii, binlerce oluyormuş. Eğer tekkeye bağlı müritlerin sayısı az ise Şeyh Efendi birebir ilgilenebilir. O müridin intisaptan sonra, yani tarikata girişten sonra o müridin ihtiyacına göre zaman zaman zikrini azaltır, çoğaltır, değiştirir. Rüya görmüşse rüyalarını tabir edebilir. Yani sohbet birebir onunla yapabilir idi. Ama eğer o tekkeye bağlı olan müritlerin sayısı çoksa ne yapacaklar? Vekiller vasıtasıyla, yani bir Şeyh Efendi'nin her yere ulaşması mümkün değil. Kendisi diyelim ki İstanbul'da, müritleri Ankara'da, Erzurum'da, hatta Bağdat'ta, değil mi? Şam'da, Osmanlı döneminde.
Evet.
Oralarda Osmanlı toprakları. Mürit şeyhi ayda yılda görür veya tabii hiç görmeyebilir. Ama onun vekil tayin ettiği, vekalet verdiği, yani sohbet ve zikir öğretimi için vekil verdiği kişiler vasıtasıyla işte intisap ediyor ve onların sohbetini dinliyor. O şekilde onların talimatıyla zikrine devam ediyor vesaire. Eğer o vekil kişi gerçekten tam anlamıyla yetişmiş bir kişi ise bu işler düzgün yürür gider. Eğer o vekil tam anlamıyla bu meselelere vakıf değilse, yani müridin ihtiyacına göre zikri azaltma, çoğaltma meselelerini tam iyi bilemiyorsa, o zaman bazı sıkıntılar yaşanması mümkün. Ha bugün dediğim gibi tarikatlarda mürit sayısı çoğaldığı için şeyhe ulaşmak bir yerde zorlaşmıştır. Ama diğer taraftan basın yayın imkanları kullanılarak, evet, bugün bir Şeyh Efendi işte kitaplarıyla, dergide yazdığı makalelerle, hatta video sohbetleriyle, televizyon sohbetleriyle, radyo sohbetleriyle dünyanın her yerindeki, internet üzerinden dünyanın her yerindeki müritlerine bir şekilde ulaşma imkanı olabiliyor. Yani bugün de o ihtiyaç bu şekilde telafi edilmeye çalışılıyor. Ama tabii ki o az sayıda müridin olduğu dergahlardaki birebir eğitim bugün yapılması mümkün görülmüyor.
O zaman hocam buradaki asıl olan mesele teslimiyet meselesi. Yani Şeyh Efendi'nin kendisine veya vekiline, yani uzak coğrafyada yaşayan bir vekiline karşı yapılan bir intisap da asıl olan mesele teslimiyet. Eğer teslim olursa mürit, o zaman zaten gerekli olan feyzi eşit miktarda da alabilir demektir.
Tabii yani samimiyet de diyebiliriz ona biz. Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de derler.
Evet.
Yani şeyhin yanındadır ama ihlası azdır, teslimiyeti azdır veya söylenen vazifeleri yapmıyordur. Zahiren yanındadır şeyhin ama gerçekte, hakikatte Yemen'de, uzaktadır. Öteki mürit de Yemen'dedir, yani çok uzaktadır ama samimiyetiyle efendim şeyhin yanında gibi olabilir.
Eyvallah hocam. Peki hocam, bir mürit veya tasavvufa girmeye niyetlenen bir kişi birinden veya bir arkadaşından bu tasavvufun zikir ritüellerini alsa ve sayılarını vesaire ne zaman nasıl çekileceğini alsa ve bir şeyhe intisap da etmese, yani bu intisabı gerçekleşmese, böyle bir zühd hayatını yaşayamaz mı kendi başına?
Efendim bu zikir yüzlü rakamlara kadar problem yoktur. Ama binli rakamlarda problem başlar. Daha önceki programlarımızda söylemişizdir. Zikir ilaç gibidir. İlacın da dozajı vardır. Dozajını kaçırdığınız zaman, yani doktor diyor ki bu haptan günde bir tane al, şundan iki tane al diyor. Doktorun iki tane al dediği haptan günde 12 tane alırsak o hap bizi zehirleyebilir. Yan tesirleri olabilir. Onun için böyle arkadaşımdan aldım, bilmem kitapta gördüm. Ha bu 100'e kadar olabilir, yani 50, 60, 100'e kadar olur. Ama 100'den fazla, binli rakamlardaysa, 1000, 3000, 5000, 10000 gibi büyük rakamlar ise bunlar böyle kendi başına yapmak doğru değildir. Bir erbabının gözetiminde, direktifinde yapmak gerektiği zaman o erbabı bu işi bilen kişi azaltır. Gerekli zaman çoğaltır. Gerekli zaman şu zikri bırak, bu zikre devam et diyebilir. Çünkü zikir ilaç gibidir.
Eyvallah hocam. Hocam, bir mürşidi kamile bağlanmış olan bir şahıs bilahare o yolu bırakırsa manevi açıdan bir cezası ya da bir hükmü var mıdır?
Efendim, zikir nafiledir, farz değildir. Namaz farzdır, oruç farzdır. Zengin olan hac ve zekat da farzdır. Ama zikir, sohbet farz değildir. Tasavvufta ne var? Zikir var, sohbet var, değil mi? Bir insan zikri, yani nafile ibadettir yani. Nafile ibadeti terk etse ne olur? Sadece sevabından ve manevi, onun getireceği manevi kemalattan mahrum kalmış olur. Onun haricinde bir günahı, vebali yoktur. Ancak tasavvufta, tarikatlarda işte müritler aldıkları zikri terk etmesinler diye bazen böyle abartılı laflar söylenir. Bunların gerçekle alakası yoktur. Sakın bak bu evradı, ezkârı, zikri sakın bırakmayın. İşte gökten düşenin parçası bulunmuş da tarikattan çıkanın parçası bulunmamış, parçak pırçak olmuş falan filan derler böyle. Bunların hiçbir aslı yoktur. Psikolojik olarak müritleri motive etmek ve zikri bırakmamalarına teşvik etmek için söylenmiştir. Fakat bunu söylerken bazen denge kaçırılıyor, fazla abartılıyor. Mesela imanını kurtaramaz gibi. Yani niye imanı kurtaramasın bir insan? Yani kimin imanla gideceğinin garantisi kime? Kim, Allah bilir. Sonra bu adam haram bile işlemiyor yani. Haram işlemiyor yani. Nafile olan bir şeyi terk ediyor sadece. Sevabından mahrum kalır. Sevabından ve onun getireceği kemalattan mahrum kalır. Devam etmesi güzel bir şeydir. Ama bazı tarikatlarda işte gençlere böyle veya işte o müritlere zikri bırakmasınlar diye söylenen sözler, işte bak bırakırsan şöyle kötü olur, baştan belalar gelir falan gibi böyle yanlış bilgiler aktarılıyor. O kişi de, o mürit de insan hali, hasta olur, işte yoğun çalıştığı dönem olur, yorgunluk olur, bazen zikrini yapamıyor. Yapamayınca acaba bugün başıma taş mı düşecek? Öyle diyorlar ya sohbette, eğer zikri yapmazsan, zikri terk edersen başına belalar gelir. Lanete uğrarsın gibi, gazabı ilahiye uğrarsın, imansı gidersin gibi. Eyvah, ben imansız mı öleceğim? Gazabı ilahiye mi maruz kalacağım? Bugün başıma kaya mı düşecek, taş mı düşecek? Bu psikolojiyle adam psikoloji bozuluyor. Yani hiç kimsenin psikolojisini bozmak yetkisine sahip değiliz. Bunu yapmamak lazım. Bu arkadaş farz değildir, vacip değildir. Zikir nafiledir. Sohbet nafiledir. Güzeldir, iyidir, hoştur ama yapmayana da efendim başına şöyle bela gelir, bilmem şu olur gibi laflar, bunlar tamamen cahilane olarak üretilmiş. Belki iyi niyetle üretilmiş. Hani müritler zikir bırakmasın diye iyi niyetle üretilmiş ama iyi niyet her şeyi çözmüyor. Bazen daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Örnek mi istiyorsunuz? Öğrenci geliyor benim odama. Geçen seneydi herhalde. İlahiyat fakültesinde geldi hocam, bir oğlan talebe. Hocam dedi, tasavvuf dersini anlatıyoruz. Dersten çıktık, aynı sınıftan gelmiş odama geldi. Hocam dedi, Allah razı olsun dedi, sen anlattıklarından sonra dedi, biraz dedi zihinde daha tasavvuf meselesi, zihinde daha iyi otur dedi. Çünkü dedi, ben dedi işte küçükten bir Kur'an kursuna gitmiştim dedi. O Kur'an kursunda işte bize bir evrat ezgar kağıdı dağıttılar dedi. Dediler ki sakın bunları bırakmayın, başınıza belalar yağar dediler. Kur'an kursuna daha zikir vermişler. Efendim, sakın bırakmayın, başınıza bela yağar demişler. Biz de talebeyiz diyor, işte yaptığımız oluyor, yapamadığımız oluyor zikri. Yapamadığım günler, acaba bugün başıma taş mı düşecek, bela mı gelecek, imansız mı öleceğim diye böyle dedi, psikolojim bozulmuş dedi. İşte neyse, İlahiyat Fakültesi'ne geldim dedi, tasavvuf dersi okuduk sizden dedi. Şimdi dedi, tasavvufun ne olduğunu, ne olmadığını, intisabın ne olduğunu, zikrin ne olduğunu kafama daha iyi net olarak yerleştirdik bu konular dedi. Rahatladım dedi. Yani insanları eğiteceğiz derken psikolojilerini bozmayalım.
Evet.
Anlıyor musunuz? İnsanları, tasavvuf güzel ahlaktır. Tezkiyedir. Zikirdir. Nafile ibadettir. Büyük bir kültürdür. İstifade edilmesi çok faydalıdır. Ama farz değildir.
Hocam bu noktada şöyle bir soru da aklıma geldi. Yani çevremizde de bunlarla karşılaştığımız için merak ediyorum. Tasavvufta intisap için maddi yani bir olgunluk, bunu şey açısından soruyorum. Mesela yaş açısından. Gençler var mesela ya da ortaokulu yeni bitirmiş veya liseyi yeni bitirmiş, böyle belki lisenin başlangıcında vesaire olan gençler. Şeyin işin daha hani kendi maddi gelişiminin de başında, ortasında, sonunda olan insanların tasavvufi bir şeye de, neşveye de büründüğünde, bir intisabı gerçekleştiğinde bazen böyle ters tepebiliyor. Yani sanki çok farklı bir dünyada yaşıyormuş rengine bürünüp öğrenci veya işte o genç kardeşimiz, sonrasında arkadaşlarıyla olan ilişkisi, çevresiyle, hocasıyla, okuluyla olan ilişkisinde farklı tepkiler vermeye başlıyor. Bu tasavvuf acaba maddi olgunluğu da gerektiriyor mu yani bir intisap için?
Yani şimdi o konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bazı tarikatlarda işte bekarlara zikir verilmezmiş, yani intisap ettirilmezmiş. Bazıları da işte işi gücü olmayanlara, mesleği olmayanlara zikir verilmezmiş. Yani Hoca Bahattin Nakşibend sorarmış mesela, ne işiniz var diye. İşte işsiz güçsüzüm deyince, önce git kendine bir iş bul, sonra gel dermiş. Çünkü işsiz gelecek tekkede bedava çorba içmek için gelecek. Yani istismar edecek, bedava çorba için gelecek. Git kendine bir iş bul, ondan sonra gel dermiş. Ama günümüzde böyle şeyler yok. Tarihte de çok yaygın olmamış yani. Her yaşta insanlar bir tarikata intisap edebilir. Onun bir manisi yok. Bazen işte eskiden hani en azından belli, hani buluğ ermesi tabii belki tercih edilebilir. Ama o anlatımlar ile o kişinin doğru bir tasavvuf anlayışına sahip yapılması lazım. Şimdi gençlerde bir tarikata bağlanınca fanatik bir şekilde bağlanma oluyor. Yani aşırı bir bağlanma oluyor. Artık onun sohbetlerle eğitilmesi, yetiştirilmesi gerekiyor. Yani bir diyelim ki lise öğrencisi bir dini gruba, bu cemaat de olabilir, bir tarikat da olabilir, kendine ait hissetmesi güzel bir şey. Yani güzel bir şey derken kendini işte en azından günahtan uzak tutması anlamında. Çünkü bugün günahın yaygınlaştığı bir asırda yaşıyoruz. Günaha ulaşmanın çok kolaylaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani ister genç olsun, ister ileri yaşta olsun fark etmez. Bir insan, ben falanca dini gruba bağlıyım, falanca tarikata mensubum, bağlıyım, dolayısıyla faiz almayayım, içki içmeyeyim, haftada bir defa sohbete gideyim demesi de güzel bir şeydir. Yani bir insan en az, yani zikrini yapabiliyorsa, efendim işte zamanında söylendiği vakitte yapabiliyorsa, bu en güzelidir. Ama tam manasıyla o işte teheccüd vaktinde yapamıyorsa bile gündüz yapar. Gündüz yapamıyorsa en azından haftada bir defa sohbete gelir ve kendini bir dini gruba ait olduğunu hisseder veya zanneder. O da güzel bir şeydir. O hisle, ya ben artık falanca sohbetlere gidiyorum, falanca cemaatin veya tarikatın sohbetlerine dahil oldum, mürit olamasam bile muhibim, yani sempatizanım. Dolayısıyla artık faiz almayayım demesi az bir şey midir? Bu asırda çok önemli bir şeydir. Harama bulaşmayayım, haramdan uzak kalayım demesi az bir şey midir? Hayır, çok büyük bir şeydir. Onun için bugün tarikatlar insan kurtarıyor, iman kurtarıyor. Geçen programımızda bunları konuştuk. Yani müritler %20 civarında bir mürit olur tarikatlarda, gerçek tam manasında mürit. %80'i muhip olur, sempatizan olur. Ama o sempatizan da o dini cemaate veya o tarikata mensup olduğunu düşünür. Öyle kendini aidiyet hissiyle, bu aidiyet duygusu çok önemli bir şeydir, kendini o gruba ait hissettiği için günahtan uzak durmaya çalışır. Bu da güzel bir şeydir.
Bir de şey de çok önemli hocam. Yani zaten hani dinimizde birçok Kur'an-ı Kerim'de olsun, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde olsun hatırlatmalar var bu yönde, ama insan hani dünyevi şeylerde de bu böyle. Bazen somut şeylerle karşı karşıya kaldığında daha fazla dikkatli oluyor. Ve bu mesela bir grup olsun, bir tarikat olsun, onun içerisinde olduğu zaman ya işte çevremdeki insanlar şu güzel hasletlerle meşguller, ben de öyle olayım şeyine bürünüyor. Kendi başına kaldığı zaman biraz da Zaten şeytanın ve nefsin o zaman ona egemen olması biraz daha kolaylaşıyor. Ama çevresi güzel olunca, ailesi güzel olunca, işte arkadaşları güzel olunca o zaman o da o güzelliklere bürünmeye çalışıyor. Yani böyle bir faydası var o %80'lik gruba diyelim hocam.
Evet, tasavvuf tarihine baktığımızda intisap yani bir tarikata bağlanış esnasında bazı tasavvuf yollarında saç kesme merasimi vardır. Mesela Hoca Ahmet Yesevi ile başlayan Yesevilik dediğimiz tasavvuf yolunda, tarikatında mürit olmak isteyen kişi şeyhin veya şeyhin vazifelendirdiği vekilin karşısına gelir. Şeyh o kişiye günlük yapması gereken zikirleri öğretir. Tevbe etmesini tavsiye eder. İşte kaza namazları varsa kılmasını, yoksa nafile namaz kılmasını vesaire. Ondan sonra eline bir makas alır şeyh efendi. Müridin saçının sağ tarafından birkaç tane kıl, soldan birkaç tane kıl, üst taraftan da birkaç tane kıl kesip atar. Bu sembolik bir merasimdir. Yani saçından bu kılların kesilip atıldığı gibi sen de dünya sevgisini kalbinden kes at anlamında. Bu şekilde bir merasim diyelim. Bu bazı başka tarikatlarda da olduğu anlaşılıyor. Çok yaygın olmasa da bazı rifai kollarında veya hatta bazı çeşitliye tarikatı kollarında bu şekilde eskiden uygulamalar varmış saç kesme. Bedeviye tarikatı vardır. Mısır merkezli bir tarikattır. Mısır'ın Tanta şehrinde metfun olan Seyyid Ahmed el-Bedevi ile başlayan bir tarikat, Bedevilik. İstanbul'a da Osmanlı son döneminde gelmiş, bazı tekkeler kurulmuş. Bedevi dergahına giden ve mürid olmak isteyen, intisap etmek isteyen kişiye şerbet ikram edilirmiş. Mesela o da başka bir gelenek, şerbet ikramı intisap esnasında.
Bunun ama, da bir sembolik bir anlam var o zaman.
Evet. Yani işte onu cezbeyle ilişkilendiriyorlar. İşte cezbesi çok olması arzu edilirse işte şöyle bir şerbet verilirdi. Veya karakterine göre bakarlar, ona göre bir farklı şerbet verilirdi gibi. Böyle bir şerbet ikramı Bedeviye tarikatında varmış. Saç kesme bazı tarikatlarda var ama mesela Nakşibendiyelerde böyle bir saç kesme geleneği yok. Sadece işte müridiye bazı tavsiyelerde bulunur. İşte günlük yapacağı zikirler öğretilir. İşte tevbe etmesi tavsiye edilir. Bir de bazı tarikatlarda istihare tavsiye edilir. Yani istihare hayırlı mı değil mi Allah'tan sormak anlamında. Bu konuda işte mürit olmak isteyen kişiye bir istihare yapın. Yani her tarikat, yani hakiki bir tarikatsa sohbet var, zikir var, bunlar güzel şeyler ama o kişinin mizacına, karakterine uygun mu? O kişiye belki A tarikatı değil de B tarikatı daha uygun olabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla istihare yap derler. O kişi istihareye yatar. İstiharesinde işte bu tarikatın bu koluna bağlanması, intisap etmesi onun için ve onun karakteri itibariyle meşrebine uygun mudur? O konuda rüyasında göreceği bir kısım olumlu şeyler olursa işte tamam der, rüyada güzel şeyler çıktı. Demek ki istiharesi olumlu çıkmış deyip o kişiye ders verirler. Bazen de mürit çok istekliyse istihareye gerek kalmaz. Doğrudan hemen ders verilebilir. Mesela şimdi aklıma geldi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün eski tasavvuf hocalarından Mahir İz Hoca. Mahir İz Hoca Yüksek İslam Enstitüsü'nde tasavvuf dersleri okutuyor, edebiyat ve tasavvuf. Bir gece rüyasında Yunus Emre Hazretlerini görüyor. Yunus Emre Mahir İz Hoca'ya diyor ki, Mahir Efendi, tasavvuf dersi okutuyorsunuz. Okuduklarınızı yaşama zamanı gelmedi mi? Sami Efendi'ye gidin, ders alın, mürid olun, intisap edin diyor. Belki aynı rüyayı birkaç defa da görmüş olabilir. Sabah kalkıyor Mahir İz Hoca, abdest alıyor, çıkıyor evinden. Kendi de Erenköy'de otururmuş Mahir İz Hoca, İstanbul'da Erenköy'de otururmuş. Sami Efendi Hazretleri de Erenköy'de oturuyor o zamanlar. Gidiyor, kapıyı çalıyor. Sami Efendi, buyurun diyor, Mahir Efendi diyor. Hoş geldiniz. bir kahve alır mıyız diyor. Peki efendim, nasıl olsun, orta olur mu? Olur efendim. Sami Efendi Hazretleri kendisi iki tane kahve hazırlıyor, ikram ediyor Mahir Hoca'ya. Tabii Mahir Hoca konuyu nasıl açacağını düşünüyor. Yani şimdi nereden gireyim, nasıl söyleyeyim falan. Şu akşam rüyada Yunus Emre Hazretleri git ders al demiş. Nasıl söyleyeyim diye böyle merak ederken Sami Efendi Hazretleri diyor ki, Mahir Efendi, yoksa Yunus Emre Hazretleri dün gece sizi de mi ziyaret etti? Deyince elindeki kahve düşmüş yere. Mahir Hoca'nın elindeki kahve düşmüş yere. Zarar yok demiş Sami Efendi. Bez almış, bezle yeri siliyor. Sonra demiş ki, akşam Yunus Emre Hazretleri bizi de ziyaret etti. Biz de Yunus Emre ile beraberdik diyor. Ve neyse, Mahir Hoca'nın evradını, ezkarını veriyor. Mahir İz Hoca bu şekilde Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi'ye bağlanmış oluyor. Bakın burada bir istihare yatma olayı yok. Çünkü başka bir kanaldan zaten tavsiye olmuş. Yahut mürit çok isteklidir, çok meraklıdır. Efendim artık istihareye gerek kalmayacak şekilde arzusu vardır bu tarikata bağlanmaya. Böyle durumlarda hiç gerek kalmadan doğrudan zikirde verebilir şey efendi. Veya işte başka türlü böyle şey efendiye veya şeyhin vekiline manen bir işaret olur. Falanca kişiye evrat ezker verin, onu müritliğe kabul edin diye. Bu da olabilir.
Hocam peki şöyle, şu durumlardan nasıl oluyor? Mesela bir mürid olmak isteyen, bir şeyh efendiye mürid olmak isteyen bir kişi çok istekli. O şeyh efendinden işte intisap etmek istiyor ona. Ama o şeyh efendi diyor ki senin nasibin bizde değil, sen git şu şeyh efendiye intisap et.
İşte tarihte bunu okuyoruz, yani tasavvuf tarihiyle ilgili kitaplarda okuyoruz. Mesela Siirt'in Fersaf köyünde metfun olan Muhammed Hazin Hazretleri vardır. Şeyh Muhammed Hazin. Bu önce medreste okuyor. Sonra Hakkari'nin Nehri kazasına gidiyor. Orada Seyyid Taha Hakkari var. Seyyid Taha Hakkari veya Seyyid Taha Nehri denen Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi orada. Ona mürid olmak istiyor, bağlanmak istiyor. Seyyid Taha Hakkari Hazretleri bu Siirt'ten gelmiş Muhammed Hazin isimli gence diyor ki, evladım sizin nasibiniz bende değil, Mevlana Halid'in başka bir halifesi var Kuzey Irak'ta, Süleymaniye bölgesinde, Tavile bölgesinde. Ona gönderiyor Şeyh Siraceddin Tavili. Ona gideceksiniz diyor, ona bağlanın diyor. Sizin nasibiniz onda diyor. Ha, bunu nasıl anlıyor? Kalbine bir ilham mı geliyor? Bir rüyada mı öyle kendisine bildiriliyor? Bilmiyoruz. Ama bu tasavvuf işte akıl işi değil.
Eyvallah.
Duygu işi. Yani ve Şeyh Muhammed Hazin, o zaman tabii genç bir zat, bu söz üzerine Hakkari'den Süleymaniye bölgesine, Tavile bölgesine gidiyor. Orada yine Mevlana Halid'in halifesi o da. Yani gönderen de Mevlana Halid'in halifesi, kabul eden de Mevlana Halid'in halifesi. Siraceddin Tavili. Onun yanına gidiyor Muhammed Hazin. Tasavvufi eğitimini oradan alıyor, tamamlıyor, hilafet alıyor. Tekrar Siirt'in Fersaf köyüne dönüp orada halka kurup orada halkı irşad ediyor. İşte orada bazen o gencin artık meşrebi, karakteri belki ona daha uygundu, belki işte nasip meselesi, yani bu akıl işi değil. Ama böyle şeyler, yani sizin nasibiniz bizde değil orada diye başka şeyhe gönderme meselesi menakıb kitaplarında, tasavvuf tarihinin bazı eserlerinde bunlara rastlıyoruz.
Eyvallah hocam.
Şimdi bir de bizim memleketimiz Bandırma, orada Nazım amcamız var. Allah razı olsun, yaşlı bir Allah dostu. Onun intisabı ile ilgili bir şey var. Onu da isterseniz anlatayım size. Kendisi sohbetlerinde anlatır. Nazım amcamız Bandırma'da bir tasavvuf yoluna bağlanmak istiyor. Bandırma yakınlarında Manyas var. Manyas'ın Darıca köyünde Kadir Efendi isminde bir şey efendi var. Kadir Efendi, Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin halifelerinden. Ahıskalı Ali Haydar Efendi vefat etmiş o dönemlerde. Kadir Efendi de şey, ama küçük bir şeyi var. Yani çok küçük bir halkası var. Mürit halkası az. Manyas'ın bir köyünde. Nazım amca diyor ki birkaç arkadaşla Bandırma'dan Manyas'ın Darıca köyüne gittik. Mürid olmak istiyorum. Kadir Efendi dedi ki evladım, sizin üzerinizde bir kul hakkı meselesi görülüyor. Kul hakkı olduğu için de büyükler sizi bu tarikata kabul etmiyorlar. O meseleyi halledin. Kul hakkı meselesi. Allah Allah diyor. Ne olabilir acaba diyor Nazım amca. Düşündüm, taşındım, aklıma geldi diyor. Yıllar önce kendi memleketi Uşak tarafı. Uşak tarafındayken diyor, işte köyden kasabaya gidiyorduk. İşte kumaş falan vesaire alacağız. Köydeki bir komşumuz, bir kadıncağız da biraz para vermişti. Efendim, bana da bir işte 3-5 metre bez alın diye veya kumaş alın diye. Galiba onu unuttuk mu, öyle bir şey oldu o pazar telaşından. Hayal meyal hatırıma geldi diyor. Allah getiriyor işte hatırı. Nazım amca köye telefon açıyor annesine babasına. Diyor ki yıllar önce sanki diyor böyle bir şey olmuştu. Bize komşum para vermişti de aldık mı almadık mı onun siparişini. Bir soru verin bakalım diyor, neymiş mesele. Annesi babası neyse gidiyorlar o komşuya. Diyorlar ki yıllar önce böyle bir şey oldu mu? Sen bizim Nazım'a para verdin mi? O kadıncağız ya evet diyor, öyle bir şey olmuştu diyor. Ama o da galiba unutmuş almayı diyor. Pazardan gelirken. Ben de zaten verdiğim para ufak bir şey olduğu için söylemeye utandım diyor. Gerek yok diye düşündüm. Ama kul hakkı. Diyorlar o zaman al şu parayı. Hakkında helal et neyse helalleşiyorlar. Mesele bitti. Tamam. Nazım amca tekrar Bandırma'dan Manyas'a geliyor. Kadir Efendi'ye. Efendim diyor, o meseleyi öğrendik. Yıllar önceden bir kul hakkı meselesi kalmış. Unutmuşuz. Sehven olur insan, unutabilir. Onu ödeştik, veriştik, parasını hallettik. Şimdi ders alabilir miyim sizden diyor. İntisap edecek. Kadir Efendi şöyle başını eğiyor. Biraz tefekkür ediyor. Sonra diyor ki evladım, üzerinizde bir faiz meselesi görülüyor. Faiz olduğu için büyükler kabul etmiyor diyor. Nazım amca düşünüyor, ya bizim faizle işimiz olmaz. Ama o dönemde bir ticari ortağı varmış. Acaba benden habersiz bu ticari ortak bir faize mi bulaştı diye merak ediyor. Gidiyor soruyor. Hakikaten Nazım amcaya sormadan o ortağı faizli kredi mi almış, bir şeyler yapmış. Hemen ortaklığı feshediyorlar, iptal ediyorlar. Gene koşuyor Nazım amca Kadir Efendi'ye. Efendim o meseleyi de öğrendik, hallettik. Bizim ortak bir halt etmiş. Ortaklığı ayırdık, feshettik. Şimdi ders alabilir miyim sizden? Kadir Efendi şöyle başını eğiyor. Biraz düşünüyor. Evladım, şimdi de üzerinizde anne baba rızasızlığı meselesi var. Onu halletmediğiniz için yine büyükler kabul etmiyor sizi. Bu tarikata kabul etmiyorlar. Allah Allah, acaba ne olabilir falan diye Nazım amca araştırıyor, soruyor, ediyor. O dönemde Nazım amcanın amcası kızını Nazım amcanın oğluna vermek istiyormuş. Gelin olarak vermek istiyor. Bizim Ege Marmara bölgesinde de akrabadan evlenmek pek hoş görülmez. Dinen helal bile olsa, yani amca kızı, dayı kızı, teyze kızı gibi bunlara kardeş gözüyle bakarlar neredeyse. Dinen helaldir, alabilir ama yani bizim örfümüzde öyle. Pek almazlar, evlenmezler yakın akraba ile. Efendim, dolayısıyla akraba diye Nazım amcanın oğlu da yani düşünmüyor. Öyle olunca Nazım amcanın amcası biraz üzülmüş. Yani bizim kızı almıyor diye biraz kırılmış. Nazım amcanın amcası kim? Babasının kardeşi.
Kardeşi.
O üzülünce babası da üzülmüş. Nazım amcanın babası da üzülmüş. Ana baba rızasızlığı oymuş. Ana baba rızasızlığı veya kırgınlığı oymuş. Neyse, Nazım amca gidiyor amcasının gönlünü alıyor. babasının, anasının babasının gönlünü alıyor. Çünkü bu evlilik gönül işi yani. Gönül işi, işte örfler devreye giriyor. Örf, adet vesaire. Neyse, o kırgınlıkta aradan kalkıyor. Ondan sonra tam gidecek Kadir Efendi'ye tekrar ders almak için, intisap için, bağlanmak için. Bu sefer Kadir Efendi gelmiş, çıkmış gelmiş. Tamam demiş, şimdi kabul ettiler. Hatta geldiğinde bir merkeple, bir eşeğe binmiş gelmiş. O zamanlar 1900 kaçlı yıllar işte. Bir şalvarı var. Şalvarını bağlayacak lastiği yok. İple bağlamış şalvarı düşmesin diye. Fakirlik. Ama büyük bir Allah dostu.
Evet.
Ayağında işte çizmeleriyle belki. Velhasıl ve ilk Nazım amcamızın, Bandırmalı Nazım amcamızın ilk bağlanışı bu Kadir Efendi'ye. Kadir Efendi çok yaşamıyor. Bir sene mi yaşıyor? 1,5 sene mi? Çok yaşamıyor. Daha az belki, hatta 6 ay belki. Vefat ediyor. Kadir Efendi vefat ediyor ve arkada kimse bırakmıyor yani halife olarak. Ondan sonra Nazım amca Sami Efendi'ye intisap ediyor. Sami Efendi'nin halifeleri vasıtasıyla Sami Efendi'ye bağlanmış oluyor. Yani bu şekilde eskiden böyle intisaplar varmış Akifciğim.
Evet,
yani geri çeviriyorlarmış. Üzerinde bak kul hakkı var. Ana baba rızasızlığı var. İşte faiz meselesi var. Git şunları hallet. Tertemiz olarak bağlan diyorlarmış. E bugün şimdi bu kriterlere uygun bir mürit ararsak hiç kimseyi bulamayız. Onun
maalesef
için bugünümüzde işte Nazım amca evliya olmak için mürit olanlardan, evliya olmak için bağlananlardan. Oysa insanların çoğu eşkıya olmamak için bir tarikata bağlanıyor. Zaten ondan bir halt olmaz da, işte değilse evliya falan olmaz, bari eşkıya olmasın diye, hani harama bulaşmasın diye. Gel evladım, sen de gel diyorlar hani bizim kanadımız altında, sen de gel de sohbete gel, hiç değilse harama gitme anlamında. Bu demek ki böyle bir şey.
Hocam tabii buradaki gören göz ve onu da hani karşılayan insan da faktörü de çok önemli. Yani hem Nazım amcanın yönelişi hem de işte Kadir Efendi'nin ona karşı yönelişindeki o önemli bir nokta var. Yani burada birbirlerine o görüş. Yani mesela şimdi anne babaya rıza, işte diğer faiz vesaire gibi şeylerin çok böyle hassas işler olduğunu biliyoruz. Ama günümüzde maalesef hani birçoğumuz bunlara bir şekilde bulaşmış durumdayız ve hani hayat da ona doğru itiyor. Özellikle bu maddi meselelerde. Ama eskiden demek ki insanlar yani o kadar dini hayatını, hani bu evliya olmak isteyen zatlardan birisi, ama yine de insanlar hayatını o düzen içerisinde yaşadığı için çok fazla böyle kötülüğe bulaşmıyor. Az kötülüğe bulaşınca da o demek ki yine de birazcık şey yapıyor. Ondan temizlemek için elinden geldiği kadar ona yönelişler veriyor yani. Çok
Allah
önemli alem, bir şey.
Akifciğim, Allah-u Alem, Cenab-ı Hak bu meşayih-i kiramın, Allah dostlarının gönlüne o müridi görünce o müritten ne olur, ne çıkar, onu herhalde hissettiriyor. Yani Kadir Efendi Nazım amcayı görünce bundan adam olur, bundan veli olur diye hissetti. Onun için ona özel önem veriyor. Onun bağlanışın esnasında ona aşıyı sağlam vuruyor. Yani hani ağaçlara, fidanlara aşı yapılır ya. Yani aşıyı sağlam yapıyor. O bakıyor, zaten bundan bir köy kasaba olmaz. Ama hiç değilse günaha bulaşmasın diye değilse ona belki o kadar titizlenmeden, hadi gel sen de al şu tesbihi, sen de birkaç bir şey yap diyebilir belki. Bu tasavvuf böyle bir şey. Akıl işi değil yani.
Eyvallah hocam. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz.
Şimdi şurada Niyazi Mısri'nin güzel bir ilahisi var.
Eyvallah.
Vaktimiz azaldıysa istersen onu
tamam,
da söyleyelim.
Son dakika.
Ondan
hocam,
sonra buyuruyoruz. Efendim programı kapatmış olalım. Niyazi Mısri Hazretleri efendim bakın ne diyor. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakîn. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Savmu salatu hacc ile sanma biter zahit işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Her mürşide dil verme kim, yolunu sarpa uğradır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Bakın ne diyor? Her mürşide dil verme kim? Dil demek kalp demek. Kalbini, gönlünü her mürşide verme. Yoksa yolunu sarpa uğratır. Yani sarp yokuşlara, bayırlara, dağlara yolunu götürür. Çıkamazsın, yorulursun demek istiyor Niyazi Mısri Hazretleri. Ve devam ediyor. Mürşidi kamil olanın, bir kişinin mürşidi kamil ise, olgun ise, o kişinin gayet yolu asan imiş. Asan demek kolay.
Kolay.
Mürşid kamil ise seni kolay yoldan efendim marifetullah'a, güzel ahlak yolunda ilerlemeye kolay bir şekilde seni götürür diyor. Ama kamil değilse bayırı tırmanmaya çalışırsın, çıkamazsın diyor. Ama yine de bakın, mürşide mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakin. Cenab-ı Hakk'ı sana tam manasıyla öğretmek için sana bir mürşit gerektir, lazımdır. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Güman, şüpheli şeyler. Evet, intisap meselesi de bu şekilde efendim özetlemiş olalım.
Eyvallah hocam. Programımızı Niyazi Mesri'nin bahçesinden bir şiirle de kapatmış olduk hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.